Merhabası, Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Biz bugün Osmanlı coğrafyası sınırları içinde birbiriyle aynı dinden, aynı milliyetten olmayan insanların nasıl mutlu yaşadığını konuşacağız. İşte Osmanlı'nın son dönemlerini belki biraz ayrı bir bahis olarak açarız ama özellikle her şeyin çok iyi gittiği, yolunda gittiği, herkesin kurallara uyduğu, adaletin terazisinin şaşmadığı dönemlerde hakikaten ciddi bir mutluluk iklimi söz konusuymuş.
Evet, şimdi bir şeyden bahsederken onun çeşitli devrelerini ayrı ayrı tutmak lazım. Yani filanca çok iyi bir adamdı. Hadi ya onun ben şöyle şöyle kusurlarını gördüm. Evet, gördün ama ondan sonra adam pişman oldu, vazgeçti. Şimdi düzgün. Müesseseler de böyledir. Şirketler de böyledir. Bazen batar, bazen çıkar. Devletler de böyledir. Cemiyetler de böyledir. Her asırda aynı olmaz. Çeşitli parametreler bazen hususiyetlerini değiştirir. Bu normal bir şey. Onun için tarihi hadiselerde biz genelleme yapmıyoruz. Anakronizme düşmüyoruz. Hem buradan baktığımız zaman bazı şeyler bize çok garip gelebilir ama orada yaşıyormuş gibi göreceğiz. Veya bir insanı değerlendirirken de kendimizi onun yerine koyarak değerlendireceğiz. Böyle dışarıdan baktığın zaman hatalıdır. Bir de devir devir değişir. Şimdi Osmanlı Devleti hakkında bilhassa bu sizin söylediğiniz meselelerde söylenenleri bazıları garip buluyor, şaşırıyor. Çünkü bizim şu andaki cemiyet yapısı ve Osmanlı Devleti'nin son yıllarında çok farklı hadiseler cereyan ettiği için bu nasıl olabilir diyor. Garip hakikaten, garip ama gerçek. Osmanlı İmparatorluğu bir Türk İmparatorluğudur. Ama Türklerin nüfusu beşte birdir.
Siz gelmeden önce evet. Ben de ondan bahsettim. Bazı yerlerde nüfusun yarı yarıya, bazı yerlerde Türklerin daha az olduğu
umumi
yerler
olarak,
de var.
Yani tabii bazı şehirlerde hiç Türk yok. Bazı şehirlerde Türkler yarı yarıya, bazılarında Türkler ekseriyette, bazılarında Türkler ekaliyette. Tabii mıntıka mıntıka değişiyor. Ama umumi olarak Osmanlı nüfusu 1877'ye kadar her zaman Türk nüfusu ve Müslüman nüfusu azdır. Nüfusun yarıdan fazlası gayrimüslimdi. Yavuz Sultan Selim zamanında yarılı yarıya oldu. Yani yarısı Müslüman, yarısı gayrimüslim. Ama Müslümanların içinde de kalabalık bir Arap nüfus var. Balkan Müslümanları var. Az da olsa Kafkasya Müslümanları var. Kürtler var çok sayıda. Dolayısıyla Türkler umumi nüfusta ırk olarak, millet olarak beşte birdir. Yaklaşık beşte birdir. Osmanlı İmparatorluğu aynı zamanda bir şeriat devletidir. Yani bir İslam devletidir. Şeriattan kastım burada din, İslam dini. Şimdiki tedavi ettirdiği
şey farklı. Ama o zamanki bütün devletler
farklı.
Aslında
zaten
bir din
öyle,
devleti.
Zaten öyle. Bunu şunun için söyledim. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu hem bir Türk İmparatorluğu hem bir İslam devleti. Böyle olduğu halde Osmanlı İmparatorluğu'nda hem Türk olmayanlar hem Müslüman olmayanlar. Türk olanlarla ve Müslüman olanlarla eşit statüde nasıl yaşayabilmiş? Osmanlı ananesi ötekiyle yaşama diyorlar şimdi buna. Kendisine benzemeyenle yaşama, onunla iyi geçinme, eski tabirle tesamuh. Şimdi tolerans deniyor. Aslında toleransa negatif bir mana var. Yani çocukların yaramazlıklarına tolerans gösterilir.
Yani tölere etmen gereken bir şey var
burada
ortada.
Burada tesamuhu karşılıklı olarak birbirlerinin hayatına saygı göstermek deyince de yanlış anlaşılır. Çünkü saygıda da pozitif bir mana var. Niçin ben bir Hristiyan'ın adetine saygı göstereyim? Karşılığı yok Türkçe'de bunun.
Aslında
tesamuh,
birbirlerine
müsavaha.
Karışmamak.
Evet.
Gibi.
Bu tabii Kur'an-ı Kerim'de leküm dinüküm veliye din diye hülasa edilen sizin dininiz size, benim dinim bana. Bunu siz her şeyi teşmil edebilirsiniz. Yani herkes kendi dairesinde, kompartımanında kendi istediği gibi ananesine, dinine, düşüncesine uygun yaşar. Başkasına zarar vermez, birbirine zarar vermez. Bunu beğenmeyenler, bundan hoşlanmayanlar bile buna dokunmaz, ilişmezler. Hı hı. Yani İslam devleti olan, Türk İmparatorluğu olan Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimler rahatça dillerini konuşabilirler. Dinlerinin icabını rahatça yerine getirebilirler. Hiçbir Müslümana ve hiçbir Türk'e bir gayrimüslimin kendi dilinde konuşması, kendi kılık kıyafetiyle gezmesi, kendi milli ve dini günlerini kutlaması, mabet yapması, mabette ibadet etmesi garip gelmez. Bunlara alışıktır Türk. Yani eski seyyahlar öyle diyor, Türkler diyor. Yani kilise görmeye alışıktır, Hristiyan görmeye alışıktır, bunu yadırgamaz. Kelile ve Dimne'de bir hikaye var. Orada diyor, bir söz var diyor ki Beydaba, arslandan en çok kim korkar? Hiç görmeyen korkar. Bir kere gören o kadar korkmaz. Hmm. Onun için şimdi hiçbir gayrimüslimle yaşamamış veya kendine benzemeyen insanlarla yaşamamış kimselerde onlara karşı bir korku, bir ürküntü ve o nispette de bir antipati vardır. Ama onlarla herhangi bir şekilde beraber yaşar, karşılaşır, tanışırsa bu anormal duygular normalleşir. Onun için mesela yurt dışına giden insanların ufku çok geniştir. Esnaf gibi çok insanla temas eden kişilerin ufku çok geniştir. Onlar çünkü çok çeşitli insanlar gördüğü için dünyada çok çeşitli insanların var olduğunu bilirler. Çok çeşitli davranış şekilleri olduğunu bilirler. Ve bunu normal karşılarlar. Bu insan olmanın ve dünyada yaşamanın hali derler. Ama ömründe köyünden veya kabilesinden veya cemaatinden veya cemiyetinden çıkmamış bir insan için kendisine benzemeyen herkes çok korkunç. Hatta düşman. Belki onun için kötülük düşünen bir potansiyel düşmandır. Onun için Osmanlı cemiyetinde hiçbir problem yaşanmamış son asra kadar.
Peki son asrı ayrı konuşacağız diye konuştuk. Biraz başa dönerek sormak istiyorum. Aslında kuruluş döneminden itibaren, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun kurulduğu yerden itibaren hep Türklerin, Müslümanların başka din ve milletlerden insanlarla teması olmuş. Yani Osmanlı Devleti dört tarafı Müslüman ya da Türklerle çevrili bir yerde olmamışlar.
Olmamış, hiçbir zaman olmamış. Bu Türklerin ta Orta Asya'da taşıdıkları anane. Orta Asya'da da Türkler etrafında kendine benzemeyen insanlarla çevriliydi. Moğollarla, İranlarla, Çinlilerle çevriliydi. İran'a geldikleri zaman, İran'ı fethettikleri zaman biliyorsunuz Selçuklu İmparatorluğu bir İran İmparatorluğudur. Ama Pers değildir. Çünkü İran'ı...
Konum olarak
1926'ya kadar İran'ı Türkler idare etmiştir. 26'ya kadar. Ya 25'e kadar. Rıza Pehlevi'nin kendini şah ilan ettiği 1925 yılına kadar hep Türkler. Kaçarlar Türk, Avşarlar Türk, Safeviler Türk. Arada bir Nadir Şah var, Türk değil. Bir de Zend Hanedanı var. Pers ama çok kısa müddetlidir. İran'a damga vurmamıştır. Ondan önce Abbasiler zamanında da İran'ı idare edenler Türkler olmuş, Selçuklular olmuş. Ta Abbasilere kadar. Abbasi fethine kadar İran hep Türkler. Hani Abbasilerin valilerinden itibaren hep Türkler. Ondan evvel kısa bir iki asır Araplar. Ondan evvel Persler idare etmiş. Yani Müslüman fethine kadar, 7. asra kadar tamam Persler idare etmiş. Ama ondan sonra Araplar ve asırlar boyu Türkler. Mısır da aynı böyledir. Mısır firavunlarının çoğu Mısırlı değildir. Ve ondan sonra zaten Mısır'ı İskender, arkasından Romalılar, arkasından Araplar, arkasından Türkler idare ettiler 1952'ye kadar. 1952 darbesinde Mısırlıların eline geçti idaresi. Bu tarih böyledir yani, bu şaşılacak bir şey değil. Türkler İran'da da kendilerine benzemeyen dil olarak, din olarak benzemeyen insanlarla beraber yaşadılar. Anadolu'ya geldikleri zaman şimdi herkes zannediyor ki 1071'de Malazgirt Zaferi oldu. Biz olduğumuz gibi yığıldık şeye, Anadolu'ya, Anadolu Türk. Hayır, öyle bir şey olmadı. 1971'de Anadolu Türk yurdu olmadı. Türkler Anadolu'ya 13. asırda gelmeye başladı.
Evet, daha önce de gelmişler.
1071'de ve ondan önce var. Hı hı. Yani 1071'den önce de Türkler Anadolu'ya geldiler. Az miktarda Türkler 1071'de de Anadolu'ya geldiler. Ama esas Anadolu'nun Türkleşmesi 13. asır. Peki 1071'de Malazgirt Muharebesi, birkaç sene sonra artık Selçuklar Anadolu'dalar. Anadolu'ya hakim oldular. Anadolu'nun yerli halkı Türk değil, Müslüman değil. Çoğu Hristiyan, başka dinlerden de var. Türkler bunlarla yaşadılar. Ve bunlara hakim oldular. Şimdi beraber yaşamak ayrı bir derttir. Hakim olmak ayrı bir derttir. Kendinize benzemeyen insanlara hakim olduğunuz zaman da bunları idare etmek kolay değildir.
Bir yönetici olarak.
Çok zordur. Beraber yaşamak zor olduğu gibi. Hı hı. Yani beraber nasıl yaşarsınız? Mahallede, çarşıda. Kendinizi çekebilirsiniz. İdareci kendisi çekemez. Onun için Türkler bu onlara muazzam bir tecrübe kazandırmıştır.
Ne kazandırdı? Aslına bakarsanız şunu anlamak istiyorum. Şu anda dünya dinler açısından bir kaosun içinde. Hiç kimsenin birbirine müsamahası yok. Ama biz bunu başarabilmişiz, evet, geçmişimizde. Üstelik de herkes halinden memnunmuş. Eğer memnun olmasaydı ya da mesela Osmanlı bazı şeyleri şu anda bizim tarihte okuduğumuz gibi yapmasaydı, pek çok devletin, milletin, dilin, tarihi eserin coğrafyamızda olmaması gerekirdi.
Evet. Bir kere şunu söyleyelim. Şimdi biz bunlardan bahsettiğimiz
neden
zaman
neden yapmış ve nasıl yapmışı yapmış konuşalım.
Şimdi biz burada bunları söyleyince Türk ve Müslümanlık güzellemesi yaptığımız zannedilebilir. Bizim böyle olmadığımızı bizi öteden beri dinleyenler bilir. En azından benim böyle olmadığımı bilirler. Ben hiçbir zaman bu hususlarda objektiflikten ayrılmak istemem.
Evet, ben de bir, kendi adıma
ben
söyleyeyim. Ben
bir Türk ve Müslümanım. Ama Türk ve Müslümanım, bunda şüphe yok. Elbette gönlüm o tarafa kayar. Ama
bir tarih okur yazarının da okuduğunu göze, doğru söylemesi.
Karşı tarafı da kandıramazsınız. En azından şunu yaparsınız, kendinizi kandırırsınız. Halbuki biz kendimizi kandırma meraklısı değiliz. Şimdi biz bunları nereden öğreniyoruz? Bunu bize en çok Avrupalı seyyahlar anlatıyor. Türkiye'ye gelen Avrupalı seyyahlar anlatıyor. Diyorlar ki Türkler ve Müslümanlar, ama ille Osmanlı bizim yakın örneğimiz olduğu için, ötekiyle yaşama sanatını öğrenmişler. Çünkü onlarda çok öteki var. Bakın, Avrupa ötekiyle yaşama sanatını hiçbir zaman öğrenememiştir. Çünkü Avrupa'da hiçbir zaman öteki olmamıştır. Avrupalılar orta çağda öteki dediğimiz, yani kendilerine benzemeyen. Şimdi orası Katolikse Protestanlar. Fransızsa Yahudiler. Bunlarla beraber yaşayamamışlar. Bakın İspanya örneğinde, İspanya'yı Araplar, Kastilyalılar ve Aragonlar fethettiği zaman oradaki Yahudiler bir gün duramadılar. Bir gün duramadı Yahudiler, ya kılıç ya kaçma. Hepsi kaçtılar. Araplara müsamaha ettiler. Çünkü Araplarla öteden beri münasebetleri vardı ve Araplardan çok şey öğrenmişlerdi. Fakat 50 yıl dayanabildiler. 50 yıl bile sürmedi. Araplara dediler ki ya vaftiz ya ölüm. Halbuki o zamana kadar iyilerdi. Ve Araplardan onlara bir zarar gelmemişti. Müttefik oldukları zamanlar var.
Ki Avrupa'nın güneyi için belki daha toleranslı bile diyebiliriz,
evet,
değil mi? Evet.
Buna rağmen ya vaftiz ya ölüm dediler ve oradakilerin bir kısmı vaftiz oldular, Moriskolar. Dediler ki ya bunlar böyle devam etmez, bir müddet sonra döneriz, ama onlar
birkaç nesil sonra
Katolikleşti. Büyük bir kısmı Kuzey Afrika'ya ve Osmanlı ülkesine sığındılar. Aynı şey Fransa'da. Fransa'da Saint Barthélemy gecesinde bütün Paris halkı Protestanları doğradılar. Bildiğiniz ellerini bıçak ne alan halk devlet kontrolünde doğradılar. Kaçabilenler nereye kaçtılar?
Osmanlı Devleti'ne,
Erdel'e kaçtılar. Evet, Transilvanya'ya kaçtılar. Hugonot derler onlara. 8. Henry ve onun kızı Mary zamanındaki Mary, Bloody Mary, kanlı Mary diye bilinir. Katolik, babası zamanında Katoliklere, kızı zamanında Protestanlara aman vermediler. Ve İngiltere'de 18. asra kadar Katoliklerin yaşama şansı yoktu. Parlamentoda bir milletvekili, ya biz artık 18. asrın sonuna geldik, etmeyin, eylemeyin. Katolik olabilir, kendini Katolik olarak bir kişi ifade edebilir. Çünkü İngiltere'de çok Katolik var, gizli yaşıyorlar. Katolik papazı olabilir diye bir kanun teklifi verdi. Kanun teklifi veren lordu Protestan gençler meclisin önünde dövdüler. Az kalsın linç ediyorlardı. Başka bir milletvekili ve York Piskoposu ellerinden aldı. 1782'ler. Fransitin'e az önce. Şimdi bunu, Avrupa böyle bir hayat yaşıyor. Yani kendine benzemeyenlere asla tahammülü yok. Yani ne Yahudilere ne Müslümanlara. Hatta
yakın zamanda da Yahudileri şimdi konuştuğumuz, tartıştığımız problemlerin merkezi.
Ama beraber yaşama kültürleri yok. Yani şöyle
öğrenmek istememişler. Yoksa aslında maalesef temas etmişler birbirlerine.
Şimdi şöyle, yani Avrupa'nın, biliyorsunuz bugün dünyanın en medeni yeri Avrupa'dır. İnsan hakları, demokrasi, bilim, sanat, bunda Avrupa'nın şu andaki üstünlüğü, yani son bir asırdaki üstünlüğü münakaşa edilmez. Bu kadar yüksek bir medeniyeti kurmuş olan bir cemiyetin, hele bunların içinde de Almanlar bir numaradır biliyorsunuz. Her cihetle Almanlar bir numaradır. 20. yüzyılda kendilerinden olmayanları önce pogromlarla, yani işten atarak, mallarına el koyarak, ondan sonra sürgün ederek, ondan sonra öldürerek ve fırınlarda yakarak yok etmesini insanın hafsalası almıyor. Bu insanlar bunu nasıl yapabilirler? Bunun cevabı budur. Hiçbir zaman ötekiyle beraber yaşamamışlar. Öyle bir kültürleri olmamış ve bu onların istemedikleri bir şey olmuş. Çünkü isteseler bunu yapabilirlerdi. Avrupalıları tanıyanlar tanırlar zaten. İstemediklerini yapmazlar ve umumiyetle biraz da kuzeyliler, mesafelidirler. Bu bugün de devam ediyor. Bugün bile ötekiyle yaşamakta zorluk çekiyorlar. Avrupa'da ötekiyle yaşamaya en alışkın olan İngilizlerdir, sömürgecilik sebebiyle. Onlar da Türklere tahammül ederler. Renkler koyulaştıkça ürkerler. Bugün bile rahatsız olurlar yani. Bir şey demezler ama rahatsız olurlar. Ama aynı asırda biz Türk cemiyetine baktığımız zaman kendine hiç benzemeyen insanları fevkalade, mesela zenciler. Osmanlı ülkesinde zenciler hiçbir zaman garipsenmemiş, aşağılanmamış, küçük görülmemiş, eve sokulmuş, Arap bacılar, harem ağaları, bunlar evde yaşamışlar. İnsanlar bunlardan ürkmemiş. Bunu seyyahlar söylüyor.
Bir de tabii şöyle bakmak lazım. Siz şimdi zenci derken, biz eğer Avrupa'da bir yerde program yapıyor olsaydık bunu diyemezdiniz.
Diyemez. Zenci suç. Evet, şimdi suç.
Halbuki bizim için sadece teninin rengini belli eden bir şey.
Senk taş demektir. Zengi taş gibi, yani taş renginde, siyah manasına gelen bir renktir aslında. Hakaret diye bir şey yoktur. Eskiler Arap demişler ama bu yanlış bir bilgidir yani. Çünkü eski Türkler Arapları da kendileri gibi beyaz, kendileri aynı ırktan kabul ederlerdi. Arap diye zencilere derlerdi. Çünkü zencilerden buraya gelenler biz Arabız demişler. Arapça da konuşuyorlar. Öyle bir yanlışlık olmuş. Onun için bizim kültürümüzde Arap deyince eskilerde zenciler anlaşıldı. Bu yanlış bir bilgidir. Bu mesele enteresan bir şeydir. Yadırgamıyor diyor. Mesela Miranda diyor ki, General Miranda, Türklerin arasında o kadar çok diyor zenci var ki hiçbir Türk bunları yadırgamıyor. Evlerinde yaşıyorlar diyor. O tabii Brezilya'da, Meksika'da, Amerika'da öyle değil. O tarihlerde bu. Düşünün, geçen asır yani 19. asır. Şimdi bu böyle. Öte taraftan Türk İmparatorluğu'na bakıyorsunuz. Türkiye'de Türk olmayanlar yaşıyor. Bunların da büyük bir kısmı gayrimüslim. Şimdi dinlerin insanlar için çok belirleyici olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Orta Çağ ve Yeni Çağ. Yani din her şeydi bir insan için. Dolayısıyla kendi dininden olmayan kişilere öcü gözüyle bakması çok normaldir insanların. Türkler bakmamışlar. Küçük görmüş olabilirler işlerinde.
Peki bunu acaba sadece kendilerine duydukları özgüvene mi bağlayacağız? Yoksa dini...
Hayır. Tabii bunda çok çeşitli...
Kurallar da mı var?
Bunda altında? Çok çeşitli şeyler var, sebepler var, amiller var. Birincisi İslam dininin son ve kamil bir din olması. Ve İslam dini kendi içinde kendinden olmayanlarla nasıl yaşayacak? İslam dini insanın 24 saatini tanzim ediyor. Sadece abdest, namaz değil. Helaya gitmek, giyinmek değil. Aynı zamanda bir Müslüman ailesiyle nasıl geçinecek, anne babasıyla nasıl geçinecek, arkadaşlarıyla, kendi din mensuplarıyla, din adamlarıyla, başka din mensuplarıyla, dostuyla, düşmanıyla, bunların hepsini tanzim ediyor. Enteresan, Kur'an-ı Kerim'de çok enteresan hükümler var. Mültecilere dair hüküm var. Bir mülteci diyor size gelirse diyor, onu diyor kabul edin, emniyetli bir yere koyun. Düşünün, enteresan işler bu. Şimdi böyle bir sistem kurulmuş. Türkleri İslam dini muazzam bir şekilde yoğurmuştur. Yani Türk kültürü İslam diniyle yoğrulmuştur. Türklerin atalarından aldıkları terbiyeyi İslam diniyle yoğurmuşlar ve Türk-İslam terbiyesi meydana gelmiş. İkinci sebep Türklerin özgüvenidir. Peki bu özgüven nereden geliyor? Türkler öteden beri devlet kurucusu olmuşlar. Altlarında atları, ellerinde kılıçları, her gittikleri yerde icap ettikleri zaman otoritelerini kurmuşlar. Ve asırlar boyunca da bu coğrafyada otorite onlarda. Devlet onların elinde. Bürokrasi onların elinde. İlmiye dediğimiz akademiya ve din adamlığı sınıfı onların elinde. Resmi dil, gayri resmi de olsa Türkçe. Böyle olunca bir itimadı nefsleri var. Yani biz zaten hakimiz. Bize kim ne yapabilir? Niçin biz şimdi kelli felli zengin bir adamın bir fakir adamla uğraşması ne kadar onur kırıcıysa, Müslüman Türkler de kendilerinden olmayanları sırf bundan dolayı ezmek, aşağılamak, onlara eziyet etmeyi onursuzluk olarak görmüşler.
Bir de tabii dinlerini doğru temsil etmeye de çalışmışlar.
Evet, her zaman. Yani Türk kültürü demek, İslamiyet'i en güzel yaşamak demektir. Türkler Müslümanlığı en güzel yaşayan son temsilciler olmuştur. Osmanlı Türklerinden bahsediyoruz. Onun bile tesiri bugün hala devam ediyor. Bu tabii çok mühimdir. Yani dinin prensibine riayet etmişler her zaman. Çünkü din ne diyorsa Türk için odur. Ve bu Türklerin de bir meziyetidir. Dini mevzularda hiç tartışmadan, mesela diğer Müslümanlar öyle değiller. Hiçbir münakaşa Türkler arasında cereyan etmemiş. Bu böyledir demişler ve devam etmişler. Bu da tabii bu dinlerinden gelen bir şeydir. Zaten Türklerin sayesinde çok kişinin Müslüman olması da Türklerin kılıç zoruyla veya onların hakimiyetiyle değil. Bu çok cüzi bir şey teşkil eder belki %. Türklerin bu İslamiyet'e kayıtsız, gönülden, sorgulamadan bağlanmaları. Dinin icabı böyleyse tamam demişler. Hatta bir şey vardır, fıkra vardır biliyorsunuz. Fıkıh kitaplarında diyor ki, siz Müslümansınız, Müslüman olmayanlar kafirdir. Yani Müslümanlığı inkar edenlerdir. Buna gavur deniyor malum halk arasında. Fakat siz bunlara gavur demeyin çünkü onlar kendini mümin biliyorlar, üzülüyorlar. Bakın İslamiyet gayrimüslimlere gavur demeyi yasaklıyor. Hatta Osmanlı Devleti zamanında adam bir tanesi gavur demiş. Karakola götürmüşler, döverken karakol komutanı demiş ki, oğlum gavura gavur denmeyeceğini sen bilmiyor musun demiş.
Orada bile.
Yani evet, gavursunuz.
Kuralı hatırlatırken
bizim dinimize göre öylesiniz. Ama biz bunu size demeyeceğiz. Çünkü sizi incitmeyeceğiz. Çünkü dinimiz bunu bize yasaklıyor.
Kısa bir ara verelim mesela ve tekrar devam edelim. Doktor Ekrem Buraya ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Şimdi büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hani farklı farklı onlarca dilin, belki daha da fazlasının konuşulduğu, din olarak baktığınızda şimdi ya böyle de bir din varmış mı diyeceğimiz dinlerin bile özgürlük kazandığı topraklarda yaşıyoruz biz aslında.
Evet, hemen hemen bütün dinler burada var. Yani Osmanlı Devleti zamanında ta baş kuruluşundan itibaren, zaten kuruluş yeri biliyorsunuz Bizans Odulu'dur. Kuruluşundan itibaren gayrimüslimlerle temasta bulunmuşlar. Zaten Anadolu'da gayrimüslimler var. Bir de Bizans'la temasta bulunmuşlar. Yani Osmanlı Devleti hem gayrimüslim vatandaşa hem gayrimüslim komşuya ve düşmana sahipti. Bu, bir kere burada öğrendiler bazı şeyleri. Her zaman da kötü olmadılar bunlarla. Bizans'ta çok iyi oldukları zamanlar da oldu. Onları çok iyi tanıdılar. Dünya görüşlerini, kültürlerini bildiler, anladılar. Nerede sınır koyacağını, nerede koymayacağını iyi öğrendiler. Bu bir stajdır biliyorsunuz. Hayat bir stajdır devamlı. Ve Osmanlı öğrenmeye ve intibak kabiliyeti olan bir yer. Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar bunlarla yaşadılar. Fatih Sultan Mehmet bir imparatorluk kurdu ve bu imparatorlukta bir sistem kurdu. Ben dedi millet sistemi bir sistem kuruyorum. Üç millet tanırım ben dedi. Bir Rum milleti, iki Ermeni milleti, üç Yahudi milleti. Rum milleti demek Ortodokslar. Yani bütün Romenler, Bulgarlar, Makedonlar, Arnavutlar hepsi buna dahildir. Çünkü Ortodokslar. Burada Rum'dan kasıt Ortodoks. Hepsi İstanbul Patriğine bağlıdır. İki Ermeniler. Hepsi ben öyle eşmi yazında patrik istemem dedi. Kafkasya'daydı onların patrikliği. İstanbul'da bir patriklik kurdu. İstanbul Rum Patrikliğini kuran
herkes
Fatih Sultan Mehmet'tir.
Atarken,
evet. Evet. İstanbul Rum Patrikliğini kuran Fatih Sultan Mehmet'tir. Yani bugün Fener Patrikhanesi denilen İstanbul Rum Patrikliği, Ökümenik Patriklik Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu bir müessesedir. Ve İstanbul'un ilk müessesesidir. Çünkü Roma Bizans zamanında patrikhane kapanmıştı. Çünkü Katolik temayülü başlamıştı. Patrikhane de buna karşı çıkınca imparator patrikhaneyi kapattı. Son patrik Roma'ya kaçtı.
Ortodoks yani aslında bir liderleri yoktu.
Hayır yoktu, yoktu. Üç senedir patrikhane kapalıydı.
Ortodoks.
Hapishaneden çıkarttı gene diyorsun Ortodoks'u. Sen patriksin dedi Fatih. Patrikhaneye gittiğin zaman kapısında kocaman Fatih'in zaten mozaik resmi asılıdır. İkincisi bir Ermeni patrikhanesi kurdu. Yovakim'i Bursa Katolikos'un oraya getirdi. Ben dedi bütün Ermeniler sana bağlı dedi. Edirne hahamını da getirdi İstanbul'a. Haham başı yaptı. Sen de dedi bütün Yahudilerin liderisin dedi. Sonra tabii fetihler arttıkça Süryaniler, Maroniler, Melkitler, Kıptiler, efendim çeşit çeşit mezhepler, Osmanlı Yezidiler, Osmanlı şeyine girmeye başladı hakimiyetine. Bunların hepsini bu millet sisteminden birine bağlayarak idare etti.
Bu temel olarak bu üçünden birine bağlı
birine
olmak
zorunda. Evet, zaten inançlarına göre ayırdı. Ortodoks inancı var. Monofiziye inancı var. Yani Ermeniler monofizisttir. Süryaniler de monofizisttir. Sayıları az. Dediler siz Ermeni patrikhanesine bağlayın. İdari olarak, ruhani olarak değil. Ben dedi patriği tanırım. Bir problem olsa patrikle muhatap olurum. Verginizi patrik toplayacak, bana verecek. Mahkemelerinize patrik bakacak. Aranızda bir dava olursa bir benim mahkemene gelmek şartı yok. O düşün Osmanlı'daki toleransı.
Bu ama işini de kolaylaştırmış galiba değil mi?
Kendi mahkemenize gidin.
Çünkü yükselecek bir ses yok. Karar veren kişi zaten senin dini
kurallarını
bilen kişi.
Zaten onu söyleyeceğim. Sonra niçin çatışma olmuyor? Niçin mesela ulus devletlerde devamlı çatışma var? Kürt-Türk çatışması var. Mesela İrlanda-İngiliz çatışması var. İskoç-İngiliz çatışması var. İspanyol-Katalan çatışması. Çünkü ulus devletlerde devamlı çatışma olur. Çoğunluk azınlık. İmparatorluklarda olmaz. Osmanlı'da azınlık yok. Hepsi unsur. Herkes ayrı kompartımanında. Bir Ermeni gencinin en büyük hayali nedir? Ermeni patriği olmak, padişah olmak değil. Öyle olunca çatışma olmuyor. Kendi arasında rekabet var.
Peki şimdi uygulanabilir bir sistemden mi bahsediyoruz?
Çok zor, çok zor. Şimdi ancak kamil bir demokrasi, liberal bir ekonomi ve buna bağlı insan haklarıyla ancak birden farklı topluluklar bir yerde
yaşayabilir. Peki o zaman bunlar var mıydı?
Yoktu, hiçbir yerde yoktu. Benim anlattıklarım dünyanın hiçbir yerinde yoktu. Osmanlı'daki bu sistem başka bir yerde yoktu. Yani anlatıyorum ya, hiçbirinin yaşama hakkı yok. Bırakın böyle bir takım imtiyazları. Yani Fransa'da bir Protestan'ın yaşama hakkı yok. İngiltere'de bir Katolik'in yaşama hakkı yok. Rusya'da hiçbirinin yaşama hakkı yokken Osmanlı Devleti'nin hepsinin bir sistemi var. Ciddi. Ve patrikler vezir rütbesinde. Hepsinin yakasında madalyalar var. Protokolde önde geliyorlar. Ve hepsi padişaha fevkalade bağlılar. Bir kere bu. Her birinin mabedi var. Çünkü din hürriyeti ne icap ettirir? İnanmak, inandığını yaşamak, çocuğuna öğretmek ve mabedinde ibadet etmek. Bunların dördünü de tanırsanız ibadet hürriyeti var. Osmanlı'da bunların dördü de var. Hatta bu cemaatler umumiyette fakirdi eskiden. Zengin değillerdi. Devlet bunlara yardım ediyor. Osmanlı arşivinde doludur. Efendim diyor, manastırımız harap oldu, yardım edin. padişah yardım ediyor. Kilisemiz yangın çıktı, yardım edin. Yardım
peki
ediyor.
Peki Müslümanın böyle bir yardımda bulunması?
Devlet siyaset icabıdır. Bir Müslümanın işi değil bu. Devlet yapıyor bunu. Devlet yapabilir.
Ama bir devlet o zaman şimdi bizim
bir
bakış
Müslüman yapamaz.
Açımızla...
Bir Müslüman bir kilise yapamaz. Bir kiliseye yardım edemez.
Ama şimdi bizim bakış açımıza baktığımızda biraz önce dediniz ya bu devlet bir İslam devleti.
Ama sizin gayrimüslim vatandaşlarınız var ve bunları da barış içinde yaşatmanız lazım. Mabede olmayan insan ne olur? Huzursuzluk çıkartır, rahatsız olur, baskı altında hisseder kendini ve cemiyete zararı vardır. Maslahat sebebiyle yardım ediyor. Kiliseyi tazim için değil, Hristiyanlığı tazim
toplum
için değil.
Toplum huzuru için.
Evet, maslahat derler buna. Hı. Nitekim Mekke'de kıtlık olduğu zaman Hazreti Peygamber Mekke'ye yardım gönderdi. Halbuki Mekkeliler müşriktiler, düşmandılar. Ne beklenir? Gebersinler açlıktan. Öyle yapmadı. Onlara yardım etti, para yolladı, zahire yolladı. Ve Ebu Süfyan dedi ki, Muhammed dedi her zaman zaten mükrim, kerem sahibi bir insandı dedi. Eskiden öyleydi, şimdi de öyleydi.
Bunun örneklerini tabii kendilerine Peygamber Efendimiz'i de örnek aldığı için bu yöneticiler, padişahlar. Bunun örneklerini Osmanlı dönemindeki savaşlarda da görüyoruz. Sivil halkın
korunduğu. Sivil halka tabii. Mesela Bursa'da zannediyorum altı parmakta Hristiyanlar izinsiz kilise yapamazlar. Yani mevcut kiliseler devam eder de izinsiz kilise yapamazlar ama izin verilir. İzin almadan kilise yapıyorlar. Bursa Kadısı Mesut Efendi sonra Şeyhülislamoğlu yıkıyor kiliseyi. Siz izin almadınız diyor. Bunun üzerine sadrazam kadıyı azlediyor. Sen bana sormadan nasıl kiliseyi yıktırırsın? Tamam ama ben karar veririm ona diyor. Bunun üzerine Bursa halkının gücüne gidiyor bu. Ayaklanıyorlar. Üç tane kiliseyi tahrip ediyorlar. Hiç görülmemiş bir şey Osmanlı tarihinde. Bunun üzerine divan bu kişileri cezalandırıyor. Kiliseleri tahrip edenleri ve Rumlara tazminat ediyor. Kiliseleri tahrip ediyor. Bu şaşılacak bir iştir. Bunu Fransa'da göremezsiniz. Zaten Fransa'da Müslüman yaşamıyor o zaman. Yaşayamaz zaten. Ki camisi tahrip edilecek de Fransız hükümeti tazmin edecek. Şimdi mukayese ederek bazı şeylere bakmak
tabii, dönemi
lazım.
Dönemi karşılaştırmak lazım. Yani şu andaki bakış açısıyla ya şimdi işte Avrupa'da Türkler, Müslümanlar böyle yaşıyor ya da Araplar böyle yaşıyor demekle olmuyor.
Olmuyor.
Yani o zaman
onlar
görmek
nasıldı?
Lazım.
Tamam evet Osmanlı Devleti Müslümanlar birinci sınıf. Bunda şüphe yok. İdare kadro onların elinde. Bunda şüphe yok. Bunu biz inkar etmiyoruz. Primus inter pares derler buna. Eşitler arasında birinci. Çünkü devletin kurucusu sahibi.
Ama zaten bu
sahibi.
Devlette yaşamayı kabul eden de bunu kabul ederek yaşıyor. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu bir yeri fethettiğinde onlara kalma veya gitme
evet.
özgürlüğü
tanıyor.
Veriyor.
Bir de Hülya Hanım şimdi bu gayrimüslimler diyorlar ki ya yani şimdi Osmanlı'ya hayran ve aşık değiller. Kendi dinden olmayanı biz sevmiyoruz ki onlar niye sevsin derler. Ama şöyle düşünüyorlar. Bizi bir devlet idare edecek mi? Edecek. Devlet ne demek? Vergi alan adam demek. Öbürleri çok vergi alıyor. Macarlar 3 misli alıyordu. Osmanlı 1 alıyor diyor. Biz Osmanlı isteriz diyor adam.
Ticaret olarak bakıyor öyle
evet.
mi? Bir de tabii...
Bize karışmıyor diyor.
Dinimize karışmıyor. Mesela evet şimdi, işte o çok önemli bir
şimdi,
şey.
Şimdi Bosnalılar Fatih Sultan Mehmet'e mektup yazdılar. Dediler ki burayı istila ederseniz bizim dinimize nasıl davranacağız? O dedi ki her caminin yanında bir kilise yapmanıza müsaade edeceğim dedi. Sonra Brankoviç'e sordular Sırp kralı. O da dedi ki ben dedi pardon Macar kralı ben dedi şeye izin vermem Ortodoks Kilisesi'ne hepiniz Katolik olacaksınız dedi. Bunu da Osmanlılar ne yaptılar?
Ne seçecek ya?
Osmanlı'yı seçtiler.
Seçim ortada.
Sonra da Müslüman oldular. Müslüman değillerdi o zaman. Hı-hı. Müslüman değillerdi Osmanlılar.
İşte aslında bir belki de programın sonunda geleceğimiz nokta bu şu anda oradan çekilirken geride bıraktığı topraklarda kalan insanların evet. sosyoekonomik durumlarına, dinlerine baktığımızda...
Macar Cumhurbaşkanı evet.
Büyük bir kısmının Müslüman olduğunu görüyoruz.
Görüyoruz. Müslüman olmayanlar da müteşekkirler. Evet, tarihi düşmanlıklar, kavga, dövüş olur. O şüphe yok. Beni idare eden, istiklal mücadelesi falan. Onlara ben bir şey demiyorum. Onlar insanların tabii refleksleri. Ama bakın Macar Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Dedi ki, Türkler sayesinde Macarlar Macarlıklarını korudular. Türkler olmasaydı biz Almanlaşmıştık. Çünkü Almanya onlara Almancayı...
Zorunlu.
Empoze ediyordu. Hatta Macarlar Almanlaşmamak için Osmanlı hakimiyeti çekildikten sonra Latince'yi resmi dil kabul ettiler. Dünyada Latince'yi resmi dil kabul eden ve konuşan o asırda bir tek onlar var. Sırf Almanca öğrenmemek için Macarca yasak.
Yerine seçebilecekleri.
Almanlar bir şey diyemiyor dini olduğu için kendilerini böyle korudular. Böyle onun için bu tarihte yazan bilgiler. Şimdi Osmanlı cemiyetinde gayrimüslimler her yerde. Evet bu mozaik tabiri doğru değil. Yani iç içe yaşamıyorlar. Yani çoğunun köyleri ayrı, çoğunun mahalleleri ayrı. Ama beraber olan mahalleler de var. Beraber olan köyler de var. Yani bir ev yanında gayrimüslim ev çok az. Ama var, yok değil.
Bazı semtlerde hala mesela...
Hala var. Sonradan da olsa var ama... Mesela bazı mahalleler bakıyorsun Müslüman mahallesi.
Mesela
bazı...
İstanbul'u nasıl paylaştırmış?
Mesela İstanbul'da Fener bir Rum mahallesidir. Kumkapı Ermeni mahallesidir. Balat Yahudi mahallesidir. Hasköy Yahudi mahallesidir. Kuzguncuk, Ortaköy Yahudi mahallesidir. Boğaz köylerinin Üsküdar dışındaki ve Beylerbeyi dışındaki tamamı Rum köyleridir. Bu Samatya Ermeni mahallesidir. Mesela Sur içinde gayrimüslim sayısı azdır. Ama Sur'a yaklaştıkça Samatya, Kumkapı ve bu taraf Ayvansaray, Balat, Fener bunlar gayrimüslimdir. Yani Sur'a yakın mahalleler gayrimüslimdir. Karşı taraf Kasımpaşa Müslüman mahallesidir. Sütlüce, Hasköy bunlar gayrimüslim. Mesela Eyüp'te hiç gayrimüslim yoktur. Zeyip zaten Müslüman köyüdür. Böyle bir ayrışma var. Resmi bir ayrışma mı? Hayır. Fiili ayrışma.
Bir de tabii şeyden sonra kurulmuş o. Yani fetihten sonra kurulan tabii. Yerler daha çok Müslüman daha çok mahallesi Müslümanlar. Olarak kurulmuş.
Şimdi ama bunlar beş vakit birbirleriyle görüşüyorlar mı? Hayır. Ama çarşıda hep beraberler. Çarşının biliyorsunuz dini yoktur. Çarşıda
hep beraberler. Şimdi Türkler açısından, Müslümanlar açısından bakıldığında bazı yerler kendilerine ayrıldığı için
evet.
Esnaflık onlara gereksiz kalmış olarak
onun
gelmiş.
Onun için çarşı pazar böyle. Anadolu'da da her yerde Rum ve Ermeni var. Yahudi yok. Yahudiler köylü değiller, şehirliler ama Ermeni ve Rumlar köylerde var. Dolayısıyla Anadolu'nun en ücra köşelerinde bile Rum köyü var, Ermeni köyü
kim
var.
Kim ne iş yapar bu coğrafya
şimdi
içinde?
Anadolu'da Rum ve Ermeniler eğer köylük yerde yaşıyorsa çiftçilik yaparlar. Türkler çiftçiliği Ermenilerden öğrenmiştir. Biz biliyorsunuz çiftçi değil. Davar besleyen çoban bir milletiz. Onlar çiftçiler. Yerleşik hayatta oldukları için. Ondan öğrenmişiz. Şehir ve kasabalarda yaşayan Ermenileri hemen hepsi sanatkardır. Zaten bir kasaba kurulduğu zaman oraya Ermeniler gelir. Semerci, nalbant, kuyumcu. Hep duvar işçileri. Hı hı. Ermenilerdendir. Böyle bir içtimai iş bölümü yapılmış. Türkler idareci sınıf. Ermeniler esnaf, Rumlar tüccar. Ekseri böyle. Yahudiler ve Rumlar tüccarlar. Ekseri böyle bir iş bölümü var. Mutlak değil. Yahudilerin içinde küçük esnaf olan var.
Tabii.
Çok gariban fakir olanları var. Rumlar içinde çok gariban fakir olanları var. Ermeniler içinde çok gariban fakir olanlar. Hepsi zengin değiller. Zenginleşme son asrın mahsulüdür. Yani ticaretin çok beynelmilel oldu 18. asır. Ondan önce Rum ve Ermeniler fakir Türkiye'de.
Aslında şöyle düşünelim.
Türkler zengin.
O dönemde tarım
Türkler,
yapan...
tüccar...
O dönemde tarım yapan bir şey için, kişi için yapacak da satacak da ondan para kazanacak
çok
da
zor.
Nereye ne götürecek de satacak. Ancak kendi geçimi. O yüzden pek çok hani verimli toprakların büyük bir kısmı ekilmiyor.
Zaten
dikilmiyor.
Hayat böyle geçiyor. Herkes böyle. Herkes böyle. Türkler tüccar o zamanlar. Sonradan Türkler ticareti terk ettiler gayrimüslimlerin lehine. Şimdi gayrimüslimler memur olamıyorlar. Asker olamıyorlar. Klasik devirden bahsediyorum. 19. asırdan sonra bu yol onlara açılmıştır. Ki tabii olan da budur. Bu dinin icabı değildir. Sadece Müslümanlara idareci olamazlar. Onun dışında her türlü memurluk gayrimüslimler için dine aykırı değildir. Ama Osmanlılar şartlar icabı gayrimüslim memur istihdam etmemişler. Gayrimüslim asker istihdam etmemişler. Ama bu 19. asırdan sonra değişmiştir. Bu da bir takım farklılıklara yol açmıştır. Gayrimüslimlerin Müslümanlarla teması az ama çarşıda beraberler. Osmanlılar idareci, gayrimüslimleri vatandaş olarak görüyor ve bunlardan vergi alıyor. Gayrimüslimlere bir ayrımcılık yapıldığına dair elimizde bir bilgi yok. Ayrımcılık yapılıyorsa, haksızlık, zulüm yapılıyorsa bu muhtemelen herkese yapılıyor. Yani bir devlet vatandaşına bir iş yaparsa, bir sıkıntı verirse bu din ayrımıyla olmuyor. Yani kötü bir idareci varsa başta Müslüman olsun, gayrimüslim olsun hepsine sıkıntı veriyor. Onun için klasik devir Osmanlı Devleti'nde gayrimüslimlerin haksızlığa uğradığına dair bilgiler yanlıştır. Muhtemelen Müslümanlar da haksızlığa uğruyordur. Ama o geçici periyotlardır. O idareci vazifeden alınır, cezalandırılır, hesabı sorulur umumiyetle. Veya bir kaos ortamıdır. İsyan devridir, darbe devridir.
Savaştır,
budur. 19. asırda işler değişti ama 19. asra kadar... Osmanlı Devleti'nin gayrimüslimlere karşı baskı diye bir politikası yok. Daha garip, evlenme, aile hususunda.
Evet,
mesela Müslümanlarla gayrimüslimler birbirlerine gidip gelmezler.
Yani komşuluk yapmazlar mı?
Komşuluk yaparlar ama birbirlerine gidip gelmezler. Oturma, kalkma bunlar yoktu. Bu anlatılanlar doğru değil. Ama komşuluk yaparlar. Komşuluk yaparlar.
Gidip gelmeden komşuluk ne demek, nasıl olur?
Yani böyle... Beş vakit beraber birbirleriyle oturmak, kalkmak, ev oturmalarını...
Mesela gitmek. Düğünleri var, birbirine giderler.
Düğünlerine giderler.
Mesela bir Müslüman bir...
Gayrimüslim düğüne gider. Gayrimüslim Müslüman düğüne gider. Ama bunlar nadirdir. Komşuluk şöyle yaparlar. Yani birbirlerini kollarlar. İşte Osmanlı Devleti'nde komşuluk demek sadece birbirine oturmaya gitmek demek değil. Birbirini kollamak, kayırmak, evini kolaçan etmek. Bunların hepsi komşuluğa mesela giriyor.
Birbirlerine yemek verirler,
verirler
mi?
Verirler.
Mesela işte yemek bu verirler. Konuşulan konu kitaplara da geçmiş ya, işte falanca komşumuz çok güzel, mesela Ermeniydi ve çok güzel şu yemeği yapardı
zaten
ve bize
getirirdi. Sayede,
zaten
o sayede biliyorsunuz daha önce konuşmuştuk. Türk mutfağı çok inkişaf etmiştir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de gayrimüslimlerin yemekleri temizdir ve Müslümanlara helaldir diye ayet-i kerime var. Kestiği yenir gayrimüslimin. Yani bir Hristiyanın, bir Ermeninin, bir Yahudinin kesmiş olduğu et yenir. Müslümanlar yiyebilir. Bakın Kur'an-ı Kerim ayetiyle sabittir bu. Yemekleri de yenir. Yani çünkü Kur'an-ı Kerim dediğim gibi tanzim
mesela
ediyor.
Ama biz keserken bir dini kurallar.
Onlar da şöyle düşünüyoruz. Biz keserken Allahu Ekber diyoruz. Onlar da kendi dinlerine göre Allah'ın ismini söyledi. Hüsnü zannediyoruz. Araştırmaya memur değiliz. Hmm. Bu işlerde araştırma yok. Bunu ehli kitap kestiyse, yani Hristiyan ve Yahudi, biz onun etini yiyoruz. Bunu Kur'an-ı Kerim, bu çünkü neden? Kur'an-ı Kerim biliyor. Yani insanların beraber yaşayacaklarını ve yaşamak zorunda olduklarını biliyor. Onun için onlara zorluk çıkartmıyor.
Oradaki huzuru tesis etmek.
Nitekim Hazreti Peygamber gayrimüslimlerin ziyafetlerine gitmiş, onların kestiği etlerden yemiş, onların yaptığı peynirlerden yemiş.
Hayatıyla aslında nasıl
öyle
yaşamamız
kalmış,
gerektiğini söylemiş.
Ama aile hukukunda kesin çizgiler var. Bir Müslüman kız asla ve asla gayrimüslim bir erkekle evlenemez. Ama bir Müslüman erkek gayrimüslim bir kadınla evlenebiliyor. Din buna müsaade ediyor. Peki sosyal hayatta böyle mi? Sosyal hayatta insanlar kendi ırkından olmayanlarla, kendi mahallesinden olmayanlarla, kendi hatta uzak yani aşina olmayanlarla evlenmiyorlar. Dün hayat öyle bir hayat. Nereden tanıyacak da bulacak da evlenecek? O zaman şimdiki gibi değil ki hayat. Tanıdık bildik kimseyle evleniyor. Onun için bu normal. Ama din çok mühim bir engeldir. Gayrimüslim bir kadınla evlenen erkekler umumiyetle aşk evliliğidir. Yani bir şekilde gayrimüslim kızı görmüştür, onunla evlenmiştir. Bunun misalleri ne ben araştırdığımda kendi çapımda hep aşk evliliği olduğunu gördüm.
Bir de zaten kim kimi tanıştıracak da yapacak, ya da tavsiye edecek
zaten,
ara
ama
buluculuk
görüyor
edecek.
Bir yerde aşk evliliğidir. Şey de buna müsamaha ediyor. Yani onlar da müsamaha ediyor. Eğer evlendirdikleri kimse. Yani o zaman Osmanlı Türkleri düzgün, mazbut insanlar.
Müslüman olması bekleniyor mu
beklenmiyor,
kızın?
Beklenmiyor, beklenmiyor. Olanlar çok
peki
ama.
Peki korkmuyor mu bunun mesela dünyaya getireceği çocuklarda annesinin dilini,
çünkü
dinini
İslam
alabilir?
İslam kültürü hakim evde. Zaten Ermeniler, Rumlar Türkçe konuşuyorlar. Ermeniler Ermenice bilmezlerdi. 18. asırdan sonra öğrendiler. O zamana kadar hep Türkçe konuşurlardı. İsimleri de Türkçeydi. Bir de Hülya amcığım o zaman.
Ama bir karmaşaya yol açmıyor. Yani nasıl ayırt edeceksiniz? Camiye
sonra,
gitmemekle mi mesela?
Bir müddet sonra zaten Hülya Hanım şöyle oluyor. Kadın ben mesela gördüm. Ermeni olarak evlenmiş bir müddet. Bir iki sene sonra Müslüman olmuş. Şöyle oluyor. Eğer aile mazbut bir aileyse, kocası iyiyse onların tesiriyle. Baskıyla değil. Belki de bazısı da belki baskıyla. Belki de bazen aman ayrılık olmasın diye oluyor. Hı hı. Hatta Ermenilerin Müslüman olması çoğu böyledir. Kız veriyor Türklere. Kız Müslüman oluyor. Bu sefer Ermeni cemiyetinde onlar Müslümanlara kız veren aile. İnsanlar olarak görüyor ve biraz tecrit ediliyorlar. Bunun üzerine onlar toplu halde Müslüman oluyorlar. Evlilikler böyle. Şimdi Osmanlı Rumları ve Ermenilerini bugün görseniz Türk'ten ayıramazsınız. Yaşantıları, konuşmaları, hayatları Türk'ten farklı değildir. Kazım İsmail Gürkan var, tıp profesörü. O anlatıyor, ondan bitirelim sözümüzü. Diyor ki, Giresun'da diyor, Yorgi Paşa diye bir belediye başkanı vardı diyor. Paşalı sivil paşalık, askeri paşa değil. O zaman sivil paşalık vardı. İleri gelenlere hükümet paşa unvanı verirdi. Tanıyordum diyor. Mübadeleden önce ziyaret edeyim. Atina'da evine gittim diyor. Çok yaşlanmıştı diyor. Şimdi tarif ediyor paşayı. Sedirlerde oturuyor. Hmm. Ayağı altında, başında fes. Kızları başı örtülü, kahve getirip çekiliyorlar. Ve Yunanistan'dan şikayet ediyor. Giresun'u özlüyor. Ve padişahtan bahsederken cennet mekan efendimiz diyerek hafifçe ayağa kalkıyor.
Saygı gösteriyor.
Türkçe konuşuyor. Ve diyor mustalahlı konuşuyor. Yani eski Osmanlıca Türkçesi konuşuyor. Yorgi Paşa.
Yorgi
Paşa.
Paşa
diyor. İşte diyor Osmanlı buydu diyor. Hı-hı. Rum'u, Ermeni'yi, Yahudi'yi, Arap'ı, Kürt'ü aynı potada bir kimlik vermiş. Osmanlı kimliği.
Sorduğunda o Türk'üm de demez, Müslüman'ım da demez.
Osmanlı bestekarlarının büyük ekseriyeti Ermenidir. Arşak Çömlekçiyan, Tatyos Efendi Rum'dur. Artin Efendi. Bunların yazdıkları şarkılardaki şiirler benim diyen divan şairin yazamayacağı şiirlerdi. Bunları nasıl duymuşlar, nasıl hissetmişler ve yazmışlar. İşte bu Osmanlı'nın o ötekiyle beraber yaşama, Osmanlı Barışı, Pax Ottomana dediğimiz prensiplerin neticesidir.
19. yüzyıl kısmını daha sonra i̇nşallah. Konuşalım inşallah. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Efendim izninizi istiyoruz. Yarın tekrar buluşmak üzere. Hülya'nın sabahlar.